Ayrım 23, Süleyman Paşa Sokağı, numara 25, Gerald Mesadiye, sayfa 222. Saraydaki tatsız konuşma. Susu dini törenler sırasında yakılan tütsü dumanlarına çocukluğundan beri alışıktı. Ama şu anda buna hiç özlem duymuyordu. Kıpti ayinleri ona her zaman bitmez tükenmez ve sıkıcı gelirdi. Vaftiz, cenaze ya da evlilik törenlerindeki gözyaşı vadisinde yeni doğmuşun ruhunu karşılarken, öteki dünyaya göç eden merhumun ruhunu huzura kavuştururken, pek inanmadığı ve tadına varamadığı kutsal evlilik bağları övülürken söylenen sözler ve yemekler sırasında duyulan bu koku sanki hiç çıkmayacakmışçasına havaya sinerdi. Okumaya başladığı ilk günden beri, dünyaya olabildiğince zevk almak için geldiğine inanmıştı. Kutsal evlilik bağlarına gelince kendisinin yaşadığı bu kısa evlilik deneyimi ve annesiyle babasının oluşturduğu acıklı aile tablosu dinlerin en pis kokan yalanlarından biri ve kuşkusuz üretim bakımından da en verimlisiydi. Ayak takımını mikroptan arındırmak için demir zincir şıngırtıları eşliğinde buhurdanlıklarını sallayan sakallı ve acemi ayin yöneticilerini şehvetli rüyalarında görmeyi tercih ederdi. Kalankor mihracelerinin atalarından kalma sarayın farklı dekoruna rağmen içerideki aynı ağır kokuya artık tahammül edemiyordu. Kıpti rahipler yoktu ama tıpkı eski ayinlerdeki gibi bahçeye açılan camlı kapının iki kanadında asılı duran mavimsi renkte kıvrımlı deniz kabuğu şeklindeki buhurdanlıklardan aynı acı koku yayılıyordu. Püsküllü kordonlarla süslenmiş ipek örtülerin ve akajuk katafalkın bulunduğu sarayı birden çok iç karartıcı buldu. Kalankor'un rutubetli öğleden sonrası sıcağında Mihrace'nin annesi Susu ve 3 ay önce Shefford Oteli'nden kaçışı yaşayan talihsiz sekreter odada oturmuş çay içiyorlardı. Mihrace'nin annesi fincanına eğilmişti. Sarhoş suratı ve boğuk sesiyle konuştu. "Olayı tekrar düşündüğümde çok korkunç geliyor," dedi. "Söyleyecek başka bir söz bulamıyorum," diye destekledi Susu. "Ben de bunu düşünmekten kendimi alamıyorum." "Ben de," dedi sekreter içini çekerek. "Ve hiçbir şey yok, hiçbir şey bulunamadı," diye yakındı Mihrace'nin annesi. "Hindistan Büyükelçisi bana mümkün olan her şeyin yapıldığı teminatını verdi," dedi Susu. "Bir ay içinde 4-5 kez Kalankor'a gidip gelmişti. Sanırım sembolik bir ateş yapmamız lazım," diye tavsiyede bulundu kayınvalidesi. "Sembolik bir ateş," Susu daldı. Sanki Mihrace yeterince kül olmamış gibi. Sarayın girişindeki salona kurulan boş katafalk yetmez miydi? "Sri Vanesram Singh ölünün anısı için bunun gerekli olduğunu söylemiyor muydu?" dedi Susu. Yaşlı Maharani gözle görülür bir hoşnutsuzlukla bu konuyu düşündü. Felsefeye düşkün yaşlı Sri Vanesram Singh, Kalankor adetlerinin deposu gibiydi. Otorite olarak kabul edilirdi. Ama yaşlı Maharani cenaze merasiminin görkemli olmasını istiyordu. Aile servetinin varisi, yaşlı Maharani'nin çok sevdiği Vindra'nın kendini beğenmiş, saçları brilyantinli, geveze, tahammül edilmez biri olan yeğeniydi. Yaşlı Maharani kaşlarını çatmış, küçük entrikalarından söz etmemek için ağzı kilitlenmiş olarak önündeki tabağına zencefilli bir bisküvi koydu ve bir çay daha aldı. "Peki mücevherlere ne oldu?" diye bağırdı bu soruyu birçok kez sorduğunu unutmuşçasına. "Daha önce söylediğim gibi onlar Kahire'deki Merkez Bankası'nda bir kasada," diye cevap verdi Susu. "Onları neden buraya getirmediğinizi hala anlamış değilim." "Onları sürekli yanımda gezdirmeyi akıllıca bulmadım," dedi Susu. "Üstelik onlar benim." Maharani fincanını tabağına kıracak kadar şiddetle koydu. Ardından gırtlağı parçalanacakmışçasına bağırıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. "Eğer siz Vindra'ya bir varis verseydiniz ancak o zaman onlar sizin olabilirdi. Böyle bir durum da söz konusu olmadığına göre." "Evet, böyle bir durum söz konusu," dedi Susu. Maharani önce hayret daha sonra kızgınlıkla baktı gelinine. "Ne dediniz?" diye sert bir sesle sordu. "Diyorum ki sevgili kayınvalideciğim, Vindra'dan hamile kaldım." "Ama mümkün değil." Susu bir kahkaha attı ve bu kez de o kendine bir çay koydu. "Sanıyorum ki kendi durumumu sizden daha iyi bilirim." Mihrace'nin annesi Susu'ya doğru başını çevirdi. Yüzü tapınaklarda görülen korkunç ejderhalar gibiydi. Sekretere onları yalnız bırakması emrini verdi. "Sizin de bildiğiniz gibi oğlum iktidarsızdı," diye bağırdı. "Hamilelik iddialarınız sadece Vindra'nın servetinin üstüne oturmak için hazırladığınız bir kurnazlıktan ibaret. Sizin tarzınızla size cevap vereceğim. Esas Vindra'nın iktidarsız olduğunu iddia ederek bu servetin üstüne sizin oturmaya çalışmanız başlı başına bir kurnazlık." "Bu bir rezalet. Siz bana hakaret ediyorsunuz," dedi Maharani. Susu ona soğuk soğuk ve hatta küstah bir tavırla baktı. "Siz biz evlenmeden önce ve evlendikten sonra onun seks konusundaki cesaretini kırmak için Vindra'nın iktidarsız olduğunu iddia ettiniz. Hatta şeker hastalığının onu iktidarsız kıldığı konusunda inandırdınız. Ama şeker hastalığı herkeste mutlaka iktidarsızlık yapmaz. İşte kanıtı. Biraz dişilik ve güven onu bir baba yaptı." Zaten çok koyu tenli olduğu için kızgınlıktan köpüren Maharani'nin mosmor olması mümkün değildi. "Nasıl yaptınız?" diye sordu. "Bir aşık mı edindiniz?" "Tamam, tamam, işte bu. Sevgiliniz tarafından hamile bırakıldınız. Çocuk doğduğunda kan grubunu araştırtacağım." "Kan grubunu? Evet, bunu hiç düşünmediniz. Herkesin önünde sizin sadakatsizliğinizi ve ikiyüzlülüğünüzü ispat edeceğim. Siz, bu arada beklerken mücevherleri Kalankor'a getirmenizi istiyorum." "Hiçbir şey isteyemezsiniz," diye cevap verdi Susu, soğukkanlılığını kaybetmeden. "İstediğiniz bütün araştırmaları yaptırabilirsiniz. Kanunlara göre mücevherler bana ait. Dolap çevirmeyin. Ne olursa olsun kanunların bana vermiş olduğu yasal haklar çerçevesinde kendimi savunacağım. Ama bu arada beklerken sevgili kayınvalideciğim, bu acı gerçeğe kendinizi hazırlayın. Çocuğum doğduğunda kalan mücevherlerin diğer yarısı da benim mülkiyetime geçecek. Merkez Bankası'nda güven altında olanların dışındakiler de yani." Yaşlı Maharani'den ejderha bağırmasını andıran bir ses çıktı. "Bu ne cüret? Durun bakalım," diye haykırdı. "Öncelikle bir oğlunuzun olması gerekir." Susu ona üzgün ve çaresiz bir ifadeyle baktı. "Burada sizinle birlikte olmak benim hoşuma gitmiyor sevgili kayınvalideciğim," diyerek ayağa kalktı. Odadan çıkarken kapıyı açık bırakarak odasına çıktı. Kuşkusuz her şeyi duyan karşı odadaki sekreter ürkmüş bir durumda bekliyordu. Susu odasına doğru giderken ona "gelin" dedi. Ertesi gün o Kalankor'u Yeni Delhi'ye gitmek üzere terk ediyordu. 2 gün sonra da Yeni Delhi'den Kahire'ye geçti. Oradan Atlantik gemisiyle Fransa'ya, Kana indi. Oradan da Monte Carlo'ya gelerek Paris oteline yerleşti. Sekreterinin eşliğinde terastaki ilk gecesinde ufuk çizgisinin ötesinde ışıkların altında kararan Akdeniz'i seyrederken aile konusunda hiç şansı olmadığını düşünüyordu. Ona her zaman kabilenin arzularını yerine getiren bir köle gibi muamele edilmişti. Başını salladı ve "yeter artık, hayır benden bu kadar," dedi kendi kendine. Nadia'dan annesinin öldüğüne dair bir telgraf aldığında bir haftalığına Monte Carlo'yu terk etti. Talihsiz kadın birkaç aydan beri konuşamıyordu. Günlerini pencerenin yanındaki bir koltukta oturarak geçiriyordu. Don Kişot'un yel değirmenlerine karşı yaptığı destansı savaşlar gibi o da bu savaşlardan birini kaybetmişti. Aile bu kez baştan sağma birkaç taziye telefonuyla yetindi. Susu kız kardeşi için Kastrül Nil sokağında küçük bir daire kiraladı. Arsinoa villasını da satılığa çıkarmıştı. Satıştan gelecek para bir avukat yardımıyla Nadia'nın banka hesabına yatırılacaktı. Bir akşam Nadia'yı ve Lütfi El İstanbuli'yi akşam yemeğine davet etti. Lütfi onu hayret içinde bıraktı. Bu ne biçim bir adamdı ki küçük bir memuriyetle yetiniyor ve artık daha fazlasını istemiyor gibi görünüyordu. Ve Nadia'ya nasıl bir gelecek sağlayacaktı? "You will please get out of this house at once. Pack up your belongings if you have any and leave." Emir soğuk ve aşağılayıcı bir tavırla verilmişti. Yani bu evi hemen terk edin. Eğer bir şeyleriniz varsa alın ve hemen uzaklaşın. Siegfried hala sabahlığıydı. Zira daha sabahtı. Kendisiyle konuşan kadının yüzüne dik dik bakıyordu. 50 yaşlarındaki bu çiğ sarışın, demode bir kıyafet, kulaklarının üzerine kadar çekilmiş, ana kraliçenin meşhur komik şapkalarını andıran geniş, soluk mavi bir bere giyiyor ve bir yargıç havasıyla bu yabancıyı Hristiyan topraklarından püskürtmeyi düşünüyordu. Kuşkusuz Siegfried'in varlığından haberdardı. Bu küçük doğulu, savunmasız kurbanlarını vantuzlarıyla seks ağını düşürerek baştan çıkaran bir maceracı, bir hırsızdı. Siegfried onun öfkeyle inip kalkan göğsünü fark etti. Yanında kılıcının kabzasını sıkıca tutan bir şövalye gibi elini şemsiyesinin sapı üzerine koymuş, soğuk görünüşlü bir adam duruyordu. Bu adam kuşkusuz Margaret Hartnell'ın kız kardeşi Elizabeth'in kocası Bushgrass'tı. Siegfried ne olursa olsun onlarla konuşma arzusu duymuyordu. Margaret onlarla ilgili olarak yeterince itici portreler çizmişti. Ve ne bu eli hamurlu erkeksi kadına ne de onun sersem kocasına kendisinin gidecek başka bir yeri olmadığını ve bu dünyada tek başına olduğunu açıklayacak hali yoktu. Margaret 2 saat gibi kısa bir süre önce ölmüştü. Siegfried banyoda büyük bir gürültü duymuş ve ne olduğunu anlamak için oraya gittiğinde aktrisi yerde tuvaletin önünde kendinden geçmiş bir durumda bulmuştu. Bu aynı zamanda Margaret Hartnell'ın Egerton Gardens'taki evinde 13 aylık bir beraberliğin sonu demek oluyordu. Margaret, Margaret diye bağırarak onu kaldırmaya çalışmıştı. Ama aktrisin hareketsiz vücudu ona çok ağır gelmişti. Kahya ve aynı zamanda aşçı olan İskoçyalı Barbara'dan yardım istemişti. Ve ikisi birlikte onu yatağına taşımışlardı. Daha sonra Barbara doktor çağırmıştı. Doktor, Margaret Hartnell'ın kalbinin durması sonucu öldüğünü tespit etmişti. Bu nedenle Elizabeth Bushgrass'ı çağırmak gerekmişti. Bu arada insanoğlunun çözülemez, karmaşık yapısı ve ölüm üzerine ilk dersini alan Siegfried, Margaret'in yatağının önünde ayakta beklemişti. İnsanoğlunun çözülemez, karmaşık yapısı çok daha ağır basıyordu. Margaret de insanı hayal kırıklığına uğratan ve çileden çıkartan bir karmaşanın altına gizlenmiş büyük bir şefkat vardı. Aslında bir gösteriş budalası gibi görünmesine rağmen ona annelik yapan bir metresti. Mısır'dan kaçıp ona telefon ettiğinde Siegfried'e hemen kucak açmış ve onu memnun ve heyecanlı bir yüzle karşılamıştı. Köşedeki pub'dayım. Sieg, burada ne işin var? Mısır'dan kaçtım. Bilmiyorum haberin var mı? Haberim var. Hepsini ürpererek okudum. Bu vahşilik. Peki bana cevap ver. Pub'da ne yapıyorsun? Seni rahatsız etmek istemedim. Önce telefon etmeyi tercih ettim. Hemen gel, hemen. Bir yuva bulan bu çocuk ağır 2 valizini Egerton Gardens'taki 10 numaraya kadar sürüklemişti. Margaret onu yedirip içirmişti. Bir av bulduğunu sanmıştı. Oysa ki kendisi için de aynı şey geçerliydi. Cömertlik bulaşıcıydı. Siegfried şimdiye kadar bedeni konusunda cimri olmuştu. Artık o da cömert olmalıydı. Özellikle bir yuva karşısında zaten fasulye sırığı gibi zayıf olan vücudu neydi ki? 13 ay boyunca fazlasıyla cömert davranmıştı ve ilişkinin tuzu biberi sayılacak birkaç kavga hariç neşeyi paylaşmışlar, mutlu olmuşlar ve kendilerini kuş gibi hafif hissetmişlerdi. Siegfried aslında sahip olduğu her şeyi ona vermekten mutlu olmuştu. Ama yeterince veremediğini ve onu yaşarkenkinden daha fazla sevdiğini Margaret öldüğünde anlamıştı. Şimdi bu korkunç Elizabeth Bushgrass'la muhatap olması gerekiyordu. Margaret'in yüzüne onun ezelden beri ahlaksız bir numaracı olduğunu haykıran bu kadın, gelir gelmez kardeşinin cesedi önünde saygı duruşunda bulunmak istemiş ve 10 dakika sonra kız kardeşini cariye gibi kullanan bu yabancı adamı kapı dışarı atmak için odadan çıkmıştı. Siegfried ayağa kalktı ve Margaret'in gelecek ay oynayacağı yeni rolü kutlamak için daha bir gece önce dostlarını davet ettikleri salondan çıktı. Bir duş aldı, tarandı, giyindi ve tuvalet malzemelerini bir çantaya yerleştirmeye başladı. Daha sonra Margaret'in odasında istemediği ve tüm çelimsizliğine rağmen zorlukla kendi odasına çektiği dolaba yöneldiği sırada kapı vuruldu. Gelen, sabahki üzücü olay nedeniyle ağlamaktan gözleri şişen Barbara'ydı. 16 yıldan beri yaptığı hizmetler nedeniyle Margaret Hartnell onu aileden biri gibi görürdü. ''Size ait olmayan bir şeyi almamanız için beni kontrol etmek üzere gönderdiler.'' diye açıkladı. ''Bu insanlar çok görgüsüz. Bayan Hartnell onlardan nefret ederdi. Evi satacaklar ve benim işime son verecekler. Bir köpek gibi beni sokağa atacaklar. Ama sizin Bayan Hartnell'la çok iyi olduğunuzu biliyorum. Sizi çok seviyordu. O sizin çamurlu yağmur yağsa bile üzerinde leke bırakmayacak bir kuğu, bir melek olduğunuzu söylerdi. Bu yüzden valizinize ne koyabilirseniz alın. Barbara'nın söylediği bu sözlerdeki samimiyeti anlamıştı. Ona sarıldı. Barbara neredeyse ağlayacaktı. Peki ama Siegfried ne alabilirdi ki? Bu üst katta ne tablo ne de pahalı eşyalar vardı. Zaten Elizabeth'in gözü önünde duvardan tabloları sökecek, şamdanları taşıyacak hali yoktu herhalde. Burada sadece Margaret'in Mısır'ı ziyareti sırasında aldığı ve karşılaşmalarının anısına kendisinden onu odasında saklamasını istediği gümüş taklidi bir heykelcikten başka bir şey yoktu. Margaret, Han Halil'deki antikacı Charles Eight'ten olmayacak bir fiyata el büyüklüğünde küçük bir Isis heykelciyi satın almıştı. Siegfried'in etrafta gezinen bakışlarını takip eden Barbara, onu alın diyerek heykeli tuttuğu gibi valizin içine tıktı. Heykel hiç kuşkusuz sadece birkaç yüz pound ederdi. Ama hareket Siegfried'i çok duygulandırmıştı. Margaret'in bir resmini istiyorum dedi. Barbara, Margaret'in odasına gümüş çerçeveli bir fotoğraf aramaya gitti ve onu da aynı şekilde valize tıktı. Siegfried onu valizdeki iki gömleğin arasına yerleştirdi. Daha mücevherler de var diye mırıldanıyordu Barbara. Barbara, onlar kasada. Başımızın polisle belaya girmesini istemiyorsunuzdur herhalde. Zaten kasanın şifresini de bilmiyorsunuz. Barbara ona kurnaz bir bakış attı. Hepsi kasada değil diye cevap verdi. Ardından önlüğünün cebinden Margaret Hartnell'ın bazı geceler taktığı ve mavi ay akşamları dediği büyük zümrüdü çıkardı. Siegfried onun fiyatını biliyordu. Çünkü Margaret ona 8000 pound demişti. Onu nereden buldunuz? Onu kendi tuvalet çantasına koyardı. Oradan aldım. Siegfried sanki çalmaya alışkınmış gibi karşısında duran bu şefkat dolu kadına bir süre hayretle baktı. Barbara ona mücevheri uzattı. Hayır Barbara dedi bir süre sonra, onu siz alın. Bununla kendinize bir ev alırsınız. Bir ev mi diye tekrar etti Barbara hayretle. 8000 pound ediyor, onu alın ve daha aşağı satmayın. 8000 pound diye tekrarlayan kadının gözleri dolmuştu. Ben neredeyse toplandım dedi Siegfried. Ben de onlara haber vermeye iniyorum. Tanrı sizi korusun. Yeniden birbirlerine sarıldılar. Ama bunu almak zorundasınız dedi Barbara. Israr ediyorum. Barbara genç adamın avucuna zorla bir tomar kağıt para sıkıştırdı. Bu benim bir aylık maaşım Sig. Hiç kimsenin buna ihtiyacı yok ve biliyorum ki 5 kuruşunuz yok. Siegfried parayı aldı ve Barbara kapıyı kapatarak dışarı çıktı. Ardından Siegfried trenç kotu kolunda bir elinde çantası diğer elinde valiziyle aşağı inmek üzere kapıyı açtığında Elizabeth Bushgrass'ı ve kocasını karşısında buldu. Elizabeth ona baktı. Kız kardeşim mücevherlerini nerede saklardı diye sordu patroniçe edasıyla. Odasındaki kasada diye cevap verdi Barbara. Sanırım şifresi sizde yoktur. Hayır efendim. Peki ya siz? Siz de mi bilmiyorsunuz bay diye endişeyle sordu Elizabeth Bushgrass. Kız kardeşinizin kasasının şifresini bilmem için hiçbir neden yok diye sert ve tok bir sesle cevap verdi Siegfried ve merdivenin ilk basamaklarını indi. Gerektiğinde sizi nerede bulabilirim diye merdivenin üst tarafından seslendi kadın. Adınızı bile bilmiyorum. Buna hiç ihtiyacınız olmayacak Bayan Bushgrass diye kendisini de şaşırdığı bir küstahlıkla cevap verdi Siegfried. Sizinle aynı dünyadan olmamamız benim için çok büyük bir mutluluk ve ben sizin gibi leş kargalarıyla görüşmem. Bushgrass çiftinin şaşkınlık nidaları arasında kapıyı çarptı ve çıktı. Siegfried buraya geldiği ilk gün Margaret'e telefon ettiği ve Victoria ve Albert Müzesi'nin yakınındaki pub'a kadar yürüdü. Oturdu, sosisli yumurta ile bir filtre kahve sipariş etti ve durumunu düşünmeye başladı. Sıfırı tüketmişti. Kahire'de korku içinde olan annesiyle yaptığı iki telefon görüşmesi Mısır'a dönmemesi konusunda onu uyarmıştı. Chester Lamott Karachi'deydi. Londra'da samimi olduğu kimse yoktu. Zaten Margaret de ölmüştü. Ölü bir sanatçı bir anlam ifade etmediği gibi gözden de düşmüş sayılırdı. Ve bu durumda onun dekoratör olma hırsı da artık komik kalıyordu. Soğuk İngiltere'de o bir yabancıydı. Dünyada tek başına kalmıştı. Ağlamak istiyordu. Margaret'i düşünüyordu ve tam onun cenaze işlemleri için makyaj yapılıp giydirilmesi gözünün önüne geldiği sırada yumurtası da geldi. Ama iştahı kaçmıştı. Hesabını öderken Barbara'nın eline tutuşturduğu parayı saydı. 183 pound'tu. Margaret öldüğünde kendi üzerinde olan 34 pound'u da buna eklerse 217 pound'u buluyordu. Bu miktar küçük bir otele yerleştiğinde onu 15 gün ayakta tutabilirdi. Keşke Barbara'nın bana vermek istediği zümrüdü de kabul etseydim diye kendi kendine söyledi. Ama ne yazık ki iş işten geçmişti. Louis Hanafi'nin sık sık söylediği sözü tekrar etti. Az para çok belası var. Kahvaltısını bitirip dışarı çıktı. Bir taksiye valizlerini yükledi. Şoföre adını duyduğu East End'deki ucuz bir otelin adresini verdi. Odası küf kokuyordu. Gençliğinin sona erdiğini düşündü. Öğleden sonrasını küçük ilanları taramakla geçirdi. Sadece restoranlarda ve ancak çok sıkıştığı takdirde ilgilenebileceği işler buldu. Zira çalışma izni olmadan ancak kaçak işler bulabilirdi. Ama bütün bir günü karanlık bir kafenin arka odasında bulaşık yıkayarak geçireceğini düşündüğünde morali bozuluyordu. Artık geçmişte kalan Mısır'daki o lüksü rüyalarında bile göremeyecekti. Resepsiyona geldiğinde ucuz bir vazo içindeki tek gül ona gülümsedi. Sarı taç yapraklarının kenarlarında pembe çizgiler vardı. Tam olarak çürümeden önce solan ve bu yüzden Margaret'in Barbara'ya bir gün sonra attıracağı cinsten tazeliği geçmiş, gerçek bahçe güllerinden biriydi. Gül ona güzel bir koku gönderdi. ''İşte gerçek gül'' dedi resepsiyondaki kadına. Kadının yüzü aydınlandı. ''Benim bahçemden, bana burada eşlik etsin diye sadece bir tane kestim. Çünkü onları toplayıp Londra'ya getirmek benim kalbimi yaralıyor.'' ''Bana burada eşlik etsin diye sadece bir tane kestim.'' Siegfried gülmemek için kendini zor tuttu. Bu kadın çiçeklerinden tıpkı kendine eşlik eden hayvanları gibi söz ediyordu. Birden büyük annesi Katerina'nın sepetler dolusu gül yaprağından damıttığı gül suyu kokusunu duydu. Köle kız Amine'nin şeytana rastladığı günkü güneşli koca mutfağa, Han Halil'deki küçük dükkanda tesadüfen rastladığı büyük dayısının elindeki simya taşını, Cezire Spor Kulübü'nün ateş ağaçlarını, Süleyman Paşa sokağında oturduğu 25 numaralı binanın muhteşem giriş kapısını görür, namaz için ezan okuyan müezzinin sesini duyar gibi oldu ve gözlerinden yaşlar fışkırdı. Bankoya dayandı ve onu şaşkınlıkla seyreden resepsiyoncu kadının önünde hıçkırıklara boğuldu. ''Haydi kendinize gelin, hatıralar yüzünden değil mi?'' diye sordu kadın. ''Özür dilerim'' diye kekeledi Siegfried gözlerini kurularken. Resepsiyoncu kadın ayağa kalktı ve ona bir çay doldurup getirdiğinde genç adama üzüntüyle baktı. Dumanı tüten Darjeeling çayını yudumlarken yabancıların kendisini sevimli bulduğunu düşündü. ''Bu sevimliliğim de sonunda bitecek. Nitekim işte sürgün hayatı. Yaşarken ölmek her şeyin en kötüsü. Artık sadece yok olan Siegfried'in anıları var.'' Yaşlı bir kadın ağır ağır merdivenlerden indi. Resepsiyoncunun bu kadınla konuşmasını isterdi. Çünkü kendisi hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey açıklayamıyordu ve bu çok karmaşıktı. ''Biraz dolaşmaya çıkın,'' dedi resepsiyoncu kadın. Ona teşekkür etti, çayını içti ve güle bakmamaya çalışarak mavimsi yağmura dışarı çıktı. Üç gündür sabah gazetelerinde Margaret Hartnell'la ilgili haberleri okuyordu. Okumayı bitirince Londra'da dahil bütün şehirlerin zenginler için olduğunu düşünerek şehri dolaştı. Sıcak ve lüks bir apartmandan ufka doğru bakıldığında bu gümüşü göğün gökkuşağının en güzel renklerini yansıttığı kesindi. Ama sonbaharın ilk soğuğunu acı bir şekilde hisseden fakirlerin en iyi dostları sıcak bir pardüsü ve bir soba olmalıydı. Bir sabah yürürken tesadüfen intikam tanrıçası Sehmet'i andıran ve neredeyse canlı gibi duran bir aslan büstünün hakim olduğu New Bond Caddesi'ndeki koyu yeşil cepheli bir binanın önüne geldi. Bu tesadüf onu güldürmüş ve bir kehanet gibi gelmişti. Ama intikam iki tarafı da keskin bir bıçaktı. Belki de Sehmet ona iyi şeyler vaat ediyordu. Siegfried önünde bulunduğu binanın Sotheby's müzayede evi olduğunu öğrendiğinde aklına bir fikir geldi ve aniden satabilme ümidiyle gümüş heykeli getirmek için metroya koştu. Birkaç yüz pound ederdi. Dahası onu biraz daha fazla ayakta tutabilirdi. Ne olacağını görecekti. Öğleden sonra trençkotunun cebindeki heykelcikle meşhur kapının eşiğini aşmaya cesaret etti ve heyecandan boğazı kurumuş durumda bir eşya satmak için yapması gereken işlemleri öğrendi. Keskin aksanlı genç bir kadın bu konuda birinci kattaki Alfred Lamb'a danışması gerektiğini söyledi. Siegfried orada kavanoz camına benzer gözlüğünün üzerinden zarif bir gülümsemeyle bakan, insan haline dönüştürülürken yarım kalmışçasına kuzgun gagası gibi bir burnu olan ve leylek bacaklarının üzerine oturtulmuş gibi duran küçük ve dazlak kafalı bir kuş buldu. Mr. Lamb ona kemikli ve kuru elini uzatarak oturmasını rica etti. Daha sonra Siegfried'in trençkotunun cebinden çıkardığı heykeli eline aldı. Mr. Lamb heykeli önce kemikli parmaklarıyla okşadı. Daha sonra ters çevirerek yelek cebinden bir çakı çıkartıp sivri ucunu heykele batırdı. Sonra da heykeli masasının üzerine koyarak bakışlarını Siegfried'e çevirdi. Sizin mi? Siegfried başını salladı. Bu muhteşem parça 17. sülale dönemine aittir. Çok mükemmel korunmuş. Uzun zamandan beri mi sizde? Mısır'dan beri. Mr. Lamb seyrek kaşlarını kaldırdı. Mısırlı mısınız Mr.? Alp, Siegfried Alp. Siegfried Mısır'daki adresi yazılı olan kart vizitini uzattı. Mr. Lamb kartı inceledi. Onu da masasının üzerine bıraktı. Kurallar gereği bu parçanın sahibi olup olmadığınızı sormak zorundayım. Evet sahibiyim diye cevap verdi Siegfried güven vermeyen bir sesle. Mr. Lamb koltuğunu döndürerek bir dosyadan içi fotoğraflarla dolu bir zarf çıkardı. Zarfı açarak fotoğrafları masasının üzerine koydu. Tarot açar gibi fotoğrafları eline aldı ve onların arasından bir tane çekip üzerine eğildi. Siegfried konuyu kavramıştı. Bu onun heykelciğinin resmiydi. Bu oldukça ender bir parçadır dedi Mr. Lamb. Bize birkaç yıl önce 1949 yılında haber verildiğine göre bunun sahibi antikacı Charles Eight'ti. Hiç kuşkusuz onu bilirsiniz. Eight bunu bu yıl Mısır'da maalesef ismini bilemediğimiz bir İngiliz'e sattı. Bu parçanın İngiltere'ye geldikten sonra mı yoksa gelmeden önce mi sizin olduğunu yeniden sormak zorundayım. Güncel satış kurallarına göre hoş olmayan sürprizleri ortadan kaldırmak için bunun sizin menfaatiniz icabı olduğunu bilmenizi isterim. Bu konuşma da bildiğiniz gibi mutlak bir gizlilik içermektedir. Açıklamak istemediğiniz hiçbir şey bu duvarların arkasına çıkmaz. Siegfried renginin değiştiğini hissetti. Bu tedbirsizlik hırsızlıkla suçlanmasına neden olabilirdi. Londra hapishanelerini boylayacağı fikriyle tir tir titriyordu. Daha sonra masraflarını Mısır konsolosluğunun karşılayacağı vatansızlar gibi sınır dışı edilecek ve sonsuza dek bu ayıpla yaşayacaktı. Yutkundu. Bu ne fark yaratır diye sordu. Eğer siz bu parçaya İngiliz sahibi onu İngiltere'ye soktuktan sonra sahip olduysanız gümrük kuralına tabi değilsiniz. Aksi halde yani ülkeye siz soktuysanız sınırda bildirmek ve sizden talep edilecek vergiyi ödemek zorundaydınız. Siegfried içini çekti ve ümitsizlik içinde minicik tanrıçanın lambanın ışığında kendisine gülümsediğini gördü. Bu gülümseyiş ona alaycı gibi geldi. Daha sonra kapı açıldı ve Sibylla Hammerley göründü. Özür dilerim dedi Sibylla Mr. Lamb'a dönerek. O sırada bakışları Siegfried'e kaydı. Büronun içinde neşe sesleri duyuldu. Sibylla, Siegfried. Kucaklaştılar. Sibylla onu gördüğüne çok memnun olmuştu. Oh Siegfried sizin adınıza çok üzgünüm dedi bir süre sonra. Korkunç haberi öğrendim. Çok kötü etkilenmiş olmalısınız. En azından fazla acı çekmediği için memnunum. Aniden oldu. Charles Lamb keskin bakışlarla sahneyi izliyordu. Siegfried ve Sibylla birbirlerine adreslerini verdiler. Sibylla ayrıldıktan sonra Siegfried, Mr. Lamb'ın bakışlarında muzip bir ifade sezdi. Görüyorum ki Lady Hammerley'i iyi tanıyorsunuz. Aynı kulübün insanlarıydık. Kabalığımı bağışlayın Mr. Alp. Bu parça sizin için gerekli olabileceğini düşünen ölmüş biri tarafından mı size verildi? Sadece bunu bildirmeniz yeterli. Heykeli alelacele satmak hem sizin hem de bizim için daha az kârlı olacaktır. Siegfried bu defa rahatlamış olarak iç çekti. Heyecandan neredeyse gözleri yaşaracaktı. Başını salladı. Şu halde diğer detaylara gerek kalmaksızın o sizindir diye özetledi Charles'a. Değeri ne kadar eder? Tahminimce 15 bin pound. Siegfried ağzını açtı ve bağırmamak için tekrar kapattı. 15 bin pound diye mırıldandı. Lamb onun şaşkınlığının tadını çıkarıyordu. Bu onu şu anda yaşadığı sefaletten çıkarıp zengin bir adam yapacaktı. Bu sadece bir varsayım diye açıkladı Lamb. Bir anlaşma değil. Hem masrafları çıkarmak gerekir ama sonuçta fiyat size söylediğimden çok uzak olmayacak. Buna sahip olmaktan mutluluk duyacak 3 amatör sayabilirim şimdiden. Ne zaman satışa çıkaracaksınız? Mr. Lamb masasının üzerinde duran bir listeyi inceledi. Gelecek müzayedede. Size haber verilecek. Durun bakayım. 32 gün içinde. 32 gün diye ümitsizce tekrarlamaktan kendini alamadı Siegfried. Charles Lamb bunu duymazdan geldi. Ona düşünceli bir şekilde baktı. Terk edilmiş eski bir gemiye tünemiş bir karabatak gibiydi. Daha sonra telefonu kaldırdı, 2 numara çevirdi. Peter, sizi rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Birkaç dakika için benim büroma gelebilir misiniz? Bir süre sonra uzun boylu, oldukça sarsak bir adam büronun kapısını açtı. İnce dudakları ve seyrek saçları vardı. Siegfried'e şöyle bir baktı. Siegfried, içeri giren kişinin yakışıklı genç adamlara karşı duyarlı olduğunu hemen anladı. Charles Lamb ona durumu anlattı. Peter ise dinledi ve bir süre düşündü. Ne düşünüyorsunuz Charles? Belki 500 pound avans verebiliriz Mr. Alp'e değil mi? Sonra Siegfried'in elini sıktı ve gitti. Siegfried az önce Sotheby's'in dahisi Peter Wilson'la tanışmıştı. Kağıtları imzalamak üzere Charles Lamb'la birlikte bir bürodan öbürüne giderken bir saat geçmişti. Avansı almış ve daha güvenli adımlarla dışarı çıkmaya hazırlanırken tanıdığı bir sesin merdivenlerden Mr. Alp diye seslendiğini duydu. Siegfried döndü. Bu Peter Wilson'dı. Siegfried merdivenleri tekrar çıktı. Mr. Alp, bu akşam yemek için belki müsaitsinizdir. Yakın bir tarihte Mısır'da kalan birkaç dostum bana gelecek. Ülkeniz hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaktan memnun olacaklarını sanıyorum. Siegfried gülümseyerek kabul etti. Eski dünyası gibi bir dünya bulacağı hissine kapılmıştı. Burlington'dan yeni bir kravat seçme zamanı vardı. Akşam yemeğinde Sibylla Hammerley'i de göreceğini sanmıştı ama hayal kırıklığına uğradı. Yemekte iki kadın ve kendisi de dahil 3 erkek vardı. Siegfried yabancı ülkelerde ve köylerde sanatsal değeri bilinmeyen parçaları toplayıp haber vermesi için onu bir av köpeği gibi kullanmak istediklerini anlamıştı. Wilson kendisini yemekten sonra bir kenara çekti. Siegfried onun kendisine ahlaksız bir teklif yapacağını sanıyordu. Ama ev sahibinin sorduğu soru onu şaşırttı. Tüm bu parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Siegfried bu konuyu hiç düşünmemişti. Siz yabancı pasaportlu birisiniz ve oturma izninizin de süreli olduğunu sanıyorum. İngiltere'ye yerleşmek istiyor musunuz? Lady Hammerley de sizin geleceğinizden endişe ediyor. Bu son söz Siegfried'i daha da çok şaşırttı. Styx, Yunan mitolojisinde cehennem ırmağı, boylarında dolaşırken sert Afrika rüzgarlarına kapılarak geldiği bu adada geleceğiyle ilgilenilmesi onu heyecanlandırdı. Sibylla'ya yürekten bir minnet duydu. Peki sizce ne yapmalıyım diye sordu nihayet. Beni iyi dinleyin. 15 bin pound belki size ilk bakışta büyük bir para gibi görünebilir. Ama bu para suya susamış çorak topraklar üzerinde biriken bir su tabakası gibi çok çabuk emilir. Sizin hayatınızı kazanmanız gerekiyor. Hemen satılacak, buna benzer başka bir parçaya da sahip değilsiniz. Dostlarımdan biri olan Alex Berg uzman bir tablo satıcısıdır ve bu sonbaharda bir resim galerisi açmak zorunda. Onun başaracağından eminim, hala sermaye arıyor. Ben ortakları arasında sizi de alması konusunda onu ikna edebilirim. İSİS'in satışından elde edeceğiniz miktarın yarısı bunun için yeterli olacaktır. Diğer yarısını bankaya koyarsınız. Ama dahası Alex Berg'ü sizi maaşı çalıştırması hususunda da ikna edebilirim. Böylece yaşamanız için gerekli paranız, çalışma izniniz ve de Londra'da kaldığınız sürece kalıcı resmi bir belgeniz olur. Birkaç sene içinde de İngiliz vatandaşlığını talep edebilirsiniz. İngiliz pasaportunun günümüz dünyasında bir ayrıcalığı vardır. Beni anlıyor musunuz? Siegfried başını salladı ve derin bir nefes aldı. Aylardan beri ilk kez tekrar ümitlenmişti. Yabancı diyarların tohumu nihayet yeşerecek bir toprak bulmuştu. Bütün ruhunu saran belirsizlik, duygusundan rüya alemine geçiyordu. Tüm bunları bu gümüş isise borçluydu. Onun huzur dolu gülümsemesini hatırladı. "Teşekkür ederim," diye mırıldandı. "Gerçekten teşekkür ederim." Peter Wilson ona düşünceli bir ifadeyle bakıyordu. Lady Hammerley'in dostluğunu hesaba katmazsak, İngilizce konuşmak ve bu heykele sahip olmak gibi iki büyük avantajınız var. Bunun gibi daha başkalarına da sahip olmanızı dilerim. Yarın benim büroma gelin, tüm bunları açıklığa kavuşturalım. Ve misafirin konyağını tazeledi. 23. ayrımın sonu, sayfa 236.